Ayrım 8. Bir at bara girmiş. David Grossman. Sayfa 70. Kişiliğin ışıltısı diye geçirdim içimden. İçimizdeki kor ya da içimizdeki karanlık. O muamma eşitsizliğin o titreşimi. Kişiyi tanımlayan sözcüklerin ötesinde yatanlar. Kişinin başına gelen, hayatında ters giden ve ruhunda zaman içinde çarpıklaşan şeylerin ötesinde. Yıllar önce çiçeği burnunda bir hakimken ister sanık olsun ister tanık karşıma çıkan her kişide aramaya yemin ettiğim o aynı şey. Asla kayıtsız kalmayacağıma yemin ettiğim kararımın hareket noktasını oluşturacak o şey. Neredeyse 3 yıldır hakimlik yapmadım deme mecburiyetinde hissettim birden. 3 yıldır emekli sayılırım bir bakıma. Daha erken değil mi?
Ne oldu ki?
Bir an gerçeği söylemeyi düşündüm ciddi ciddi. Erken emeklilik istedim.
Peki şimdi ne yapıyorsun?
Pek bir şey yapmıyorum. Evde oturuyorum, bahçeyle uğraşıyorum biraz, kitap okuyorum. Hiçbir şey demedi. Bu duruma temkinli yaklaştığını sezdim ve bu hoşuma gitti. Olan şu ki diye açıkladım kendim de şaşırarak. Kararlarım sisteme biraz fazla sivri gelmeye başlamıştı.
Ha?
Saldırganmışım dedim küçümseyerek. Temyiz mahkemesi verdiğim bütün kararları teker teker bozuyordu. Birkaç kez öfkeme yenik düşerek gözümün içine baka baka yalan söyleyen bazı tanıklara, kurbanlarına korkunç aşağılık şeyler yapmış olan sanıklara ve çapraz sorgularıyla bu kurbanlara işkence etmekten bir türlü vazgeçmeyen sanık avukatlarına bir güzel verip veriştirdiğimi de söyledim. En büyük hatamı da diye devam ettim sanki her gün konuştuğum biriymişçesine, nüfuzlu çevrelerde isim yapmış arkası özellikle sağlam olan bir avukata ciğeri 5 para etmez bir herif olduğunu söylediğim gün yaptım. Erken emekliliğimi böylece garanti etmiş oldum.
Bilmiyordum. Son zamanlarda seni pek takip edemedim.
Sistemimiz bu tür işlerin icabına sessiz sedasız ve çabucak bakar. 3-4 ayda her şey olup bitmişti bile. Güldüm. Adaletin çarklarının hızlı döndüğü de oluyor anlayacağın. Cevap vermedi. Bir komedyeni güldürmekteki yeteneksizliğim beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Adına ne zaman bir yerlerde rastlasam dedi. Küçüklük halimiz gelirdi aklıma. Ne yaptığını, nerede olduğunu hep merak ettim. Beni hiç hatırlamıyor olabileceğin de aklımdan geçmedi değil. Mesleğinde adım adım yükselmeni izledim ve senin adına sahiden mutlu oldum. Samimiyetle söylüyorum. Köpek usulca neredeyse insan gibi iç geçirdi. Onu uyutmaya bir türlü elim varmıyor. Tamara'dan o kadar çok şey, koku, ses, dokunuş, bakış var ki onda halen. Aramızda yeniden bir sessizlik oldu ama bu kez farklı bir sessizlikti bu. İnsanlar ilk bakışta bende ne görüyor acaba diye düşündüm. Çok değil kısa süre önce nasıl biri olduğumu hala görebiliyorlar mı? Tattığım aşktan bir iz var mı üzerimde? Yeniden doğuş lekesi mesela. Çok uzun zamandır bu mıntıkalara adım atmamıştım. O yüzden de düşünceler kafamı karıştırarak içimde bazı şeyleri allak bullak etmeye başladı. Hata yapıyor olduğum hissinden sıyrılmayı başaramamıştım ama belki de her zamankinden farklı biçimde benim için doğru olan bir hataydı bu. Bunu yaparsam ki henüz yapacağımdan da emin değilim sana acımayacağımı bilmiş ol dedim. Güldü.
Unutuyorsun galiba bu senin değil benim şartımdı zaten.
Bu fikrinin bir bakıma insanın kendisini ortadan kaldırmak için kiralık katil tutmasına benzediğini söyledim ona. Yeniden güldü.
Bu iş için doğru kişi olduğunu biliyordum. Sakın unutma, tek kurşun doğrudan kalbe.
Ben de güldüm. Derken o eski günlerimizden ılık ve unutulmuş belli belirsiz bir buğ çıka geldi. İçimizde başka türlü bir hafiflikle, hatta eski muhabbetimiz canlanmış halde vedalaştık. Ve ancak o zaman belki de veda sözcüklerimizin etkisiyle beklenmedik bir darbeyle sarsıldım. Meğer oradaki Gadna kampında birlikteyken başına gelenleri hatırladım birden. Onun yaşadıkları beni de aynı derecede etkilemişti. Unutma kabiliyetim karşısında duyduğum dehşetle birkaç saniye boyunca dona kaldım. Duyduğum dehşetin bir kısmı da olanları kafama kakmamasından, bu konuda tek kelime dahi etmemesinden kaynaklanıyordu.
Ama sabredip biraz beklemeniz lazım dostlarım. Çünkü bu hikayeyi Tanrı şahidim bugüne dek asla bir gösteride anlatmadım. Sahnede hiç anlatmadım. Hatta hiç kimseye anlatmadım. Ve bu gece yapmadım dediğim şeylerin hepsi olacak. Sırıtışı yayıldıkça yüzü de daha hüzünlü görünüyor. Bana bakıyor ve çaresizce omuz silkiyor. Tepeden tırnağa bütün varoluşu sonu besbelli felaketle bitecek. Ama kaçışı da olmayan dev bir atlayışa hazırlandığı duygusunu uyandırıyor. O halde buyurun bakalım. 0 kilometre malzeme size. Halen daha ruh doktorunun hediye paketine sarılı. Sözcükler henüz dilimin ucuna gelmiyor yalnız. Bu da şu demek bayanlar baylar, bu akşam benim kobaylarım olacaksınız. Senin için yanıp tutuşuyorum Netanya. Ve tekrar kaçınılmaz alkışlar ve tezahüratlar. Cep şişesinden yine bir fırt alıyor. Aşırı belirgin Adem elması bir aşağı bir yukarı inip çıkıyor. Mekanda gözü dönmüş susuzluğunu fark etmeyen bir kişi bile kalmıyor. Ve o da seyircinin bunu fark ettiğini hissediyor. Adem elması hareketi kesiyor. Gözleri cep şişesinin üzerinden seyirciye kilitleniyor. Sesi yükselerek biraz şaşırtıcı, neredeyse insanı duygulandıran bir mahcubiyetle tiz bir perdeye çıkıyor.
Netanya, ey terk edilmiş proje, yanımda mısın? Korkmadın değil mi?
Şahane, aferin sana. Şu anda yanımda olmana, yıllardır kayıp olan biraderinmişim gibi beni kucaklamana ihtiyacım var. Senin de medyum hanım, itiraf edeyim bu akşam beni şaşırttın. Çalışmadığım bir yerden geldin üstüme çoktan beri.
Hiçbir beyaz adam ayağının uzun zamandır basmadığı bir yerden diyelim.
Pantolonunun paçasını sıyırarak parşömen gibi sararıp solmuş, bir deri bir kemik kalmış kılsız alt bacağını gözler önüne seriyor ve iskelet misali bacağına bakıyor.
Tamam canım, hiçbir soluk benizli adam ayağının olarak düzeltiyorum madem. Ama yine de burada olduğuna memnunum medyum. Nereden aklına ise de geldim bilmiyorum ama buradasın işte. Hem anlatacağım bu hikaye profesyonel olarak da ilgini çekebilir. Zira içinde nasıl söylesem bir çeşit hayalet var. Hatta belki onunla iletişime bile geçebilirsin. Ama seni uyarıyorum, yalnızca ödemeli arayabilirsin ha. Neyse ciddi olalım. Bu hikaye zorlu bir vaka, size söyleyeyim. Bir cinayet vakası da diyebiliriz bir bakıma. Yalnız kimin cinayete, tabii o fiile cinayet denebilirse kurban gittiği, kimin müebbetten ölüme mahkum edildiği pek net değil.
Ağzı kulaklarına vararak soytarı gibi gülümsüyor.
Bu kadar gürültü kopardığımız yeter. Şimdi ise ilk cenazemin çılgın ve komik hikayesi geliyor huzurlarınıza.
Koltuğun etrafında havayı döverek peş peşe seri darbeler indirip hızlı bir çalımla sıyrılarak yeniden yumruklar savurarak dans ediyor.
Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım diye terennüm ediyor hazanların dua makamında.
Dipnot. İbadetlerin belli musiki makamlarda söylenen dualarını yöneten şan eğitimli hoş sesli sinagog görevlisi. Seyirci saflarından birkaç kıkırdama, az sonra gelip çatacak hazzın beklentisiyle rahatlamanın işareti olan boğaz temizleme sesleri geliyor. Oysa ben bir kez daha huzursuz hissediyorum kendimi, hem de aşırı huzursuz. Oturduğum masayla çıkış arasında yalnızca 5 adım var.
İlk cenazem diye ilan ediyor bir kez daha. Bu kez bir sirk takdimcisinin borazan gibi sesiyle.
Odanın bir kenarındaki pırasa saçlı, sırık gibi kadın kesik kesik bir kahkaha patlatıyor. Ve adam acı bir fren yaparak durup kadını bakışlarıyla şişe geçiriyor.
Tanrı sizi bildiği gibi yapsın Güney Netanya. Ben cenaze diyorum, siz gülüyorsunuz, oldu mu şimdi? Buralarda adet bu mudur?
Bunun üzerine seyirci daha da fazla gülüyor ama adam gülümsemiyor. El kol hareketleriyle kendi kendine konuşarak sahnede 4 dönmeye koyuluyor.
Bu insanların sorunu nedir? Kim böyle bir şeye güler ki? Ama kendi gözünle gördün, resmen kırdın geçirdin, canına okudun mekanın. Dovaleh ölçeğinde 7.2 çektin. Bu insanları hiç anlamıyorum, hiç.
Durup koltuğun sırtına yaslanıyor, sırık gibi kadına dönerek anlama güçlüğü çeken bir çocukla konuşurcasına,
''Cenaze dedim ablacığım'' diyor. ''Acımı biraz olsun paylaşmayı çok mu görüyorsun bana tatlım? Bir tutam merhamete ne dersin?''
Bu sözcüğü acaba hiç duydun mu Lady Macbeth? Merhamet. Sonuçta burada ölümden bahsediyoruz hanım. Ve alkışlarınız ölüm için gelsin.
Sesi birden korkunç bir gürlemeyle tutuşuyor, kollarını uçak gibi iki yana açarak sahnede oradan oraya koşuyor. Derken kollarını başının üstüne kaldırıyor, seyirciyi de kendisine katılmaya teşvik ederek ritmik bir şekilde el çırpmaya başlıyor.
Alkışlarımız ölüme!
İnsanlar huzursuzca gülüyor. Bu slogan kulaklarını tırmalıyor, sinirlerine dokunuyor. Sahnede bağırarak oradan oraya koşturan adam sinirlerine dokunuyor. Onu izledikçe gözleri bulanmaya başlıyor. Ben bu düzeneyi çözdüm artık. Kendisini gaza getirip cinnet haline sokuyor ve böyle yaparak seyirciyi de gaza getiriyor. Önce kendini yakıyor, sonra ateşiyle onları da tutuşturuyor. Bunun nasıl olup da işe yaradığını tam anlayamıyorum ama işe yarıyor. Havadaki, bedenimdeki titreşimleri ben bile hissedebiliyorum. Belki de ilkelliğini böylesine kucaklayan bir adam karşısında kayıtsız kalmak zordur diye izah etmeye çalışıyorum durumu kendime. Ama bu da gırtlağıma kadar gelip dayanmış ve her an biraz daha şiddetlenen o haykırma dürtüsünü açıklamaya yetmiyor. Sağdan soldan tek tük erkek sesi slogana katılıyor. Yalnızca erkekler ama. Belki de adamı susturmak, böğürtüleriyle onun sesini bastırmak için yapıyorlar bunu. Ama çok geçmeden kendilerini onunla birlikte avaz avaz bağırırken buluyorlar. Bir şey onları ele geçirmiş adeta. O ritim, o delilik hali belki. Alkışlarımız ölüme diye bağırıyor. Ter içinde nefes nefese, yanakları marazlı bir kırmızıyla alev alev.
Yeri göğü inletelim diye haykırıyor tiz bir sesle ve gençler, özellikle de askerler kollarını havaya kaldırıp el çırparak onunla birlikte gürlüyorlar.
Adam alaycı gülümsemeler saçarak onları teşvik ediyor. Şimdi iki motosikletçi de avazları çıktığı kadar bağırıyor. Bu kez birinin kız birinin oğlan olduğunu anlamayı başarıyorum. Belki de ikizler ve o keskin yüz hatlarıyla adamı izlerken onun hareketlerini gözleriyle bütün bütün yutan iki yırtıcı hayvan yavrusuna benziyorlar. Barın yakınında oturan çiftlerin arasında da bir kıpırtı var. Hatta adamın teki sandalyesinin üstünde dans etmeye başlamış. Çehresi kül rengi, avurtları çökmüş sıska bir adam. Alkışlarımız ölüme diye çığlık çığlığa bağırarak havaya kaldırdığı ellerini çılgınlar gibi sallıyor. Solaryum bronzu üç ihtiyar hanım da kopmuş cılız kollarını havalara savurup bağırıyor. Bir yandan da zemberayından boşanmışçasına gözlerinden yaş gelesiye gülüyorlar. Dovalehe gelince hepten tozutmuş bir cinnet halinde makineli tüfek gibi el çırparak o çılgın tempoyu sürdürürken yel yepelek bir oraya bir buraya koşturuyor. Kalabalık çığırından çıkmış, o deliliğin dümen suyuna kapılmış halde kahkahadan kırılıyor. Çevremde kadınlı erkekli kimi genç kimi ihtiyar 60-70 kişi var ve hepsinin de ağzı o aynı zehirli patlayan şekerle dolu. Önce beceriksizce bir mırıldanmayla, etraftakilere yan gözle bakmayla başlıyor her şey. Derken bir kıvılcım çakıyor. Herkesi teker teker sıradan geçirerek tutuşturuyor. Gırtlaklar avaz avaz bağırmaktan şişiniyor. Ve daha saniye geçmeden, asla sırtı yere gelmeyecek o yegane saffa katılmanın telaşıyla, birer aptallık ve özgürlük balonu halinde yer çekiminden kurtulup havaya yükseliyorlar.
Alkışlarımız ölüme!
Artık seyircinin neredeyse tamamı bağırmakta ve alkışlarıyla tempo tutmakta. Aslında ben de onlara katılmış durumdayım. En azından içimden. Neden sadece bu kadarla kalıyorum? Neden daha fazlası gelmiyor elimden? Neden bir kez olsun izin kullanıp kendimden son birkaç yılda benimsediğim o nemrut surattan, tuttuğum gözyaşları yüzünden daima kırmızı olan gözlerimden kaçamıyorum? Neden bir sandalyenin üzerine sıçrayıp alkışlarımız ölüme diye bas bas bağırarak kendimden geçemiyorum? O ölüm ki sahiden gerçek anlamda yaşama tutkusuyla hayat sevinciyle sevdiğim biricik kişiyi yalnızca 6 siktirici hafta içinde elimden koparıp almayı başarmış. Yüzünü güzelim dupduru bilge alnı kalın telli salak gibi hayata sıkı sıkıya tutuluşunun bir kanıtı olduğuna inandığım gür saçlarının kökleriyle bezeli o değirmi apaydınlık yüzünü ve dans edercesine devinen o geniş iri cömert bedenini sakın ola bu sıfatların tekini bile silmeye yeltenme. İlk gördüğüm andan itibaren sevdiğim kişiye. Bana öyle büyük bir şifa olmuştun ki, beni köşeye kıstıran o yavan bekarlığıma, kişiliğimin neredeyse bütünüyle yerine geçmiş olan o sözde türel şahsiyete, sensiz geçen yıllarda kanımda biriken hayat karşıtı antikorların tamamına öyle büyük bir şifa olmuştun ki, her şeyinle bana gelerek. Sen ki, halen daha yazarken sözcüklere nihai bir meşruiyet vermeye karşı fiziksel bir alerjim var. Hepi topu bir peçetenin üzerine yazıyor olsam da böyle. Benden 15 yaş gençtin. Şimdi 18 yaş gençsin benden. Her geçen günde daha da gençleşiyorsun. Sen ki evlenme teklif ettiğinde bana daima sevecen gözlerle bakmaya söz vermiştin. Sevgi dolu bir tanığın gözleriyle demiştin. Hiç kimse hayatta bundan daha güzel bir şey söylemedi bana. Benden bebekler peydahla ey ölüm diye haykırıyor ve şişeden çıkmış bir cin gibi hoplayıp zıplıyor. Yüzü yangın yerine dönmüş terden sırılsıklam. Kalabalık çığlık çığlığa kahkahadan kırılarak tekrar diyor dediklerini derken bir kez daha gürlüyor. Ölüm, ey ölüm sen kazandın en büyük sensin. Al bizi ey ölüm bırak biz de çoğunluğa katılalım. İnfilak halindeki kalbimde ben de onunla birlikte gürlüyorum. Yemin ederim hemen şimdi ayağa kalkıp onunla birlikte avaz avaz bağırırdım. Buradaki insanların kim olduğumu bilmeleri durdurmazdı beni. Sayınlığım, hakimliğim de durdurmazdı. Kalkıp avazım çıktığınca bağırırdım onunla. Aya ve yıldızlara doğru, duştaki çanağın içinde halen duran küçük sabunlarına, yatağın altındaki pembe terliklerine, akşam yemeği için birlikte pişirdiğimiz spagetti bolognese doğru bir çakal gibi olurdum. Yemin ederim yapardım. Hiçbir şeyi tınmayan bir ömür törpüsü gibi iki parmağıyla kulaklarını tıkayan şu tesellisi olanaksız cüceyi görmek zorunda kalmasaydım pekala da yapardım. Yenilgiye uğramış halde süklüm püklüm oturup kalıyorum. Dovaleh öne eğiliyor, ellerini dizlerine yaslıyor, ağzı o iskeleti andıran gülümsemesiyle açık, yüzünden kan ter damlıyor. ''Durun yeter!'' diye yalvarıyor seyirciye nefes nefese gülerek. ''O kadar müthişsiniz ki artık dayanamıyorum!'' Ama adamın sersemlemiş halde hıçkırık gibi kesik kesik kahkahalar sarsılmasını fırsat bilen seyirci bir anda ayılıyor, çabucak yatışıyor ve gözlerini hoşnutsuzlukla ona dikiyor. Sessizlik mekana yayıldıkça yayılıyor ve o sessizlikte bu adamın kendi sınırlarını bünyesinin el verdiğinin çok daha ötesinde zorladığı gerçeği hepimize aşikar oluyor. Bu onun için bir oyun değil. Nefes nefese sandalyelerine geri çöküyorlar. Garson kızlar yeniden masaların arasında cirit atmaya başlıyor. Mutfak kapısı durmaksızın açılıp kapanıyor. Herkes aniden susamış nedense herkes aç. Adam hasta. Bu bilginin kesinliği bir anda dank ediyor kafama. Hasta bir adam karşımızdaki. Belki de çok hasta. Bunu nasıl gözden kaçırabildim, nasıl da anlayamadım. Üstelik açık açık söyledi de prostat dedi, kanser dedi. Başka bir takım kaba saba ipuçları da kaçırdı ağzından. Ya ben yine de o kötü esprilerinden biridir diye geçiştirdim hepsini ya da bizden zorla sempati toplamak ve sanatsal maharetini ve tabii yazacağım izlenimde bizzat kendisini yargılarken ona karşı daha bir hoşgörülü olmamızı sağlamak için başvurduğu numaralara yordum. Sonuçta kendimce düşünüp tartmış onun her türlü ucuz numaraya tenezzül edebilecek biri olduğuna karar vermiş olmalıyım. Söylediklerinde gerçek payı varsa, bir zamanlar hasta olmuşsa bile en azından şu anda durumunun ciddi olamayacağına kanaat getirmiş olmalıyım. Sahiden düşündüysem tabii. Zira durumu ciddi olsa gösteri yapmazdı. Sahneye çıkmak istese bile ne bedenen ne de zihnen bunu yapacak gücü kendinde bulamazdı, öyle değil mi? Peki bu işin içinden nasıl çıkacağım? Hesapta beni gözlem yapmak ve dinlemekte, en ufak ipuçlarını dahi kaçırmamakta usta kılan 25 yıllık tecrübeme rağmen nasıl bu denli kör olabildim de onun durumunu göremedim? Kendi derdimle nasıl bu denli bozabildim kafayı? Onun o hezeyanları ve asabi esprileri nasıl oldu da yanıp sönen ışıkların sahra hastalarını etkilemesi gibi etkileyebildi beni? Nasıl sürekli kendi içime, kendi hayatıma dönüp durabildim? Son 3 yılda okuduğum onca kitabın, seyrettiğim onca filmin, dostlar ve akrabaların sunduğu tesellilerin yapamadığını, onun bu hasta haliyle başarmasına ihtiyacım olanı nihayet onun bana vermiş olmasına ne demeli ya? Gösterinin ilk 1 saati boyunca hastalığı kabak gibi ortadaydı. Görmemek için kör olmak gerekirdi. İskelete dönmüş o çehre, o korkunç zayıflığı. Ben yine de görmeyi reddettim. Zihnimin bir köşesinde bunun gerçek olduğuna aymama rağmen. Acı şu anda dans etmekte, oradan oraya koşmakta, durmaksızın zevzek zevzek konuşmakta olan bu adamın yakında hayatta olmayacağını idrak etmenin o aşina acısı giderek keskinleşirken dahi görmezden geldim. Daha demin yüzünde haylaz bir tebessümle var olmak diye bağıran o değil miydi sanki? Nasıl da akla ziyan, yıkıcı bir fikir. 8. ayrımın sonu, sayfa 79.